Ayrım 10. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 164. Hatice elimde vuruldu. Bırakıp ayrılamadın oradan. Komşular çağırıyorlardı. Çabuk gel, seni de vuracaklar diye. Kurşunlar vınlıyordu etrafımda. Nasıl kızımı, Hatice'mi geride bırakıp ayrıldığımı hatırlamıyorum. O anı hiç unutmuyorum. Her hatırladığımda gözlerim yaşarıyor, sesim titriyor. İnsan kendi çocuğunun ölüsünü bırakıp kaçar mı? İşte Maraş katliamı bize bunu yaşattı. Hatice görürüm, babası imam görür. Hatice görür. Avşin, Kaşanlı, 1967. İmamın Hatice'den başka birkaç kızı daha vardı. Çocuklarının en küçüğü Hatice'ydi. Kızların hepsi okula gidiyordu. Hatice henüz ilkokullu bir öğrenciydi. Evde bazen ders çalışıyorlar, bazen de annelerine yardım ediyorlardı. Yoksul ailelerin çocuklarının oyun oynamaları için ayrılmış ayrıca bir zamanları yoktu. Fırsat buldukça oyun oynayabilirlerdi. Zaten kız çocuklarının oyun oynaması hiç yakışık almazdı o yıllarda. Yine de şehre gelindiğinde bu kurallar biraz esnemiş, değişiklik geçirmişti. Çocuklara ufak tefek bazı oyuncaklar bile alındı mesela. Fakat bu durum o yıllarda istisnai bir şeydir. Kendisine oyuncak alınan çocuk şanslı çocuk kabul edilirdi. Kız çocuklarının bebekleri, oğlanların arabaları veya tabancaları olurdu. Hatice ve kardeşleri şanslı çocuklardı. Babaları onlara oyuncaklar alabiliyordu. Oyuncaklı evlerde hemen her gün oyuncaklar üzerine kavgalar edilirdi. Hatice'lerin evinde de oyuncak kavgaları olurdu. Annesi bu kavgalarda daha çok Hatice'yi desteklerdi. Hatice evdekilerden aldığı bu destekle daha çok sevildiğini düşünerek kardeşlerine hava atardı. Derslerine de çok çalışıyor, okulda başarılı bir öğrenci olarak biliniyordu. Zeki bir kızdı. Annesi bunu okutacağım derdi. Öğretmen olmasını çok istiyordu. Hatice henüz 10'lu yaşlarındaydı. Okula yeni yeni ısınmaya başlamıştı. Annesi onda kendi çocukluğunu görüyordu. Kendi yaşadığı sıkıntıları yaşamasını istemiyordu kızının. Her gün sabah erkenden kalkıyor, Hatice'sinin saçlarını tarıyor, en güzel, en yeni elbiselerini giydirerek onu okula gönderiyordu. O gün ortalıkta dolaşan korkunç havanın etkisindeydi herkes. Hatice'nin babası da aynı durumu yaşıyordu. Azrail'in taşeronluğunu üstlenenler can alıyorlardı. Hatice'nin ailesi ne yapacaklarını bilmez durumdaydı. Kah evden kaçmayı düşünüyor, kah bir köşeye saklanarak kurtulmayı hayal ediyorlardı. Çözüm olarak görünen her yol kendi içinde riskler taşıyordu. Evden çıksalar yakalanmaları mümkündü. Bekleseler burayı basabilirlerdi. Gerçi hiçbir çözüm, hiçbir yol onların dertlerine derman değildi. Ne ki onlar zulme boyun eğmemiş, zalime biat etmemişlerdi. Bu nedenle kadın çocuk demeden tez elden boyunları vurula diye yazılmıştır fermanları. Mahallenin tamamı katliam alanıydı. Bütün Alevi, Kürt ve Solcu evleri hedefti katliamcılar için. Hedef ailelerin hepsi hareket halindeydi. Ya saldırı altındaydılar ya da saldırıya karşı korunmak için sığınacak yer arıyorlardı. Hedef evlerin hepsinde. Çocuklar ağlaşıyor, kadınlar ağıt yakıyor, erkekler üzgün ve çaresiz gözlerle bakınıyorlardı etraflarına. Konuşulan her söz kan, ölüm ve katliama dairdi. Hayatın günlük akışı kesintiye uğramıştı. Sokak hareketlendiğinde Hatice, annesi, babası ve kardeşleri hepsi evdeydiler. Aslında İmam Gürür ve ailesinin bütün bu olanlardan daha bu sabah haberleri olmuştu. Ne öğretmenlerin vurulduğunu duymuşlar, ne de cenaze töreninde yapılan saldırılardan haberleri vardı. Evde bu konularla ilgilenen kimseleri de yoktu. İmam amca da, eşi de kendi hallerindeydiler. Çocuklarından başka bir şeyle ilgilenmemişler, evlerinden başka bir kapıya gitmemişlerdi. Hatice'nin babası 3-5 kuruş biriktirmeye çalışıyordu. Çocuklar okula gidecekler, sonra bunların masrafları büyüyecek, onun için ne yapıp edip bir şeyler biriktirmek gerekir diye çırpınıyordu İmam amca. Hatice'nin de okul masrafları evin bütçesini etkilemeye başlamıştı. Sabah kalktıklarında ortalıktaki kalabalık onları korkutmuştu. İmam durumu anlamak için ilk önce yakınlardaki komşularına sordu. Duydukları onu şaşkına çevirdi. En yakın komşusu ona, "Biraz sonra ne olacağını görürsün Allah'ın Kürdü." diye alay ve tehdit kokan, hiç ummadığı, korkunç, aşağılayıcı bir cevap vermişti. "Ne diyorsun İsmail sen?" diye üstelediğinde cevap yerine elindeki baltayla üzerine yürüyen İsmail dönüp sert sert bakmıştı imama. İmam bunun üzerine kendi köylüsüne gitmiş, ondan öğrenmeye çalışmıştı. Öğrenmişti de olanları. O zaman anlamıştı durumun nedenli ve vahim olduğunu ve bir katliamın yaşandığını. Giderken her zamanki gibi korkusuzca gittiği yoldan gelirken duvar diplerine sinerek ve korkuyla gelmişti kendi evine. Bu bilgiler üzerine ailedeki herkes evden kaçmanın dışında bir yol olmadığına karar vermişlerdi. Kaçmanın da tehlikeli olduğu açıktı. Ancak burada el kolu bağlı beklemek daha da kötü sonuçların doğmasına yol açabilirdi. Kaçarken birilerinin vurulabileceği düşünülüyordu. Ancak burada kalındığında ailece yok edilmeleri söz konusuydu. Evden ayrılmak için hazırlanmaya başladılar. Sırayla çıkıyorlardı evden. Önce Hatice'nin annesi yanında çocuklarıyla çıktı ve onlar yürümeye başladılar. Etraflarına bakmadan hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyorlardı. Böylece kaçma görüntüsü verilerek katillerin dikkati çekilmemiş olunacaktı. En son imam kızı Hatice ile birlikte çıktı evden. Hatice'nin kısacık hayatında payına babasıyla birlikte sığınacak yer aramak düşmüştü. Kaçıyorlardı, başlarını sokabilecekleri güvenli bir yer bulabilmek için. Katliam alanından ayrılmak için yola çıktıklarında Hatice'nin eli babasının elindeydi. Kucağında da bir çocuğu vardı imamın. Etrafta silahlar patlıyordu. Silah sesleri artmaya başlamıştı. İmam silahların kendilerine sıkıldığını fark etti. Yanına yöresine düşüyordu mermiler. Korkuyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Kimin kime, nereden sıktığını takip etmek mümkün değildi. Ayrıca tehlikeliydi de. İmam görür, sağına soluna bakmadan yapabildiği kadar hızlı gitmeye çalışıyordu. Uzun menzilli silahlarla sıkıyorlardı çünkü. O nedenle çabuk uzaklaşmak gerekiyordu. Yoksa kurtulmak mümkün olmayacaktı bu cehennemden. Hatice'lerin diğer komşuları da aynı durumdaydı. Herkes kaçıyordu. Kimi duvar diplerine sinerek, kimi açıktan. Çocukları olmayanlar daha kolay kaçabiliyor veya bir yerleri siper ederek gidebiliyorlardı. Ancak çocuklarla bu iş zor oluyordu. İmam işi zor olanlardandı. Hem kucağında hem yanında çocuk vardı. İmamın önünde birkaç ev vardı. O evleri aşabilirse biraz nefes alabileceklerdi. İmam elini tutarak sürükler gibi taşıdığı Hatice'ye hızlı olmasını söylüyordu sık sık. İmam bu sözü bir gerçeklik olarak değil, kendi içinde bulunduğu durumun bir sonucu ve gayri ihtiyarı olarak söylüyordu. Çünkü Hatice hem babasının işini kolaylaştırmak için çırpınıyor, hızlı gitmeye çalışıyor, hem de sanki kendisine bir şey olmayacakmış gibi babası için kaygılanıyor, hatta babasını düşünerek ağlıyordu. Gözlerinde dökülen yaşı babası görmüyordu. Babası da benzer kaygıları hem Hatice hem de kucağındaki çocuğu için yaşıyordu. O da kendisine bir şey olmayacakmış da çocuklarına olacakmış gibi sadece onları korumak ve kurtarmak istiyordu. Korkularından çıkmıştı yılanlar. Her biri yatmış bir hain pusuya avlarını bekliyorlardı. Uzun namlulu silahlar patlıyordu aralıksız. Her silah patladığında birileri düşüyordu. Özellikle çocukları ve kadınları hedef alıyorlardı. Aynı mahallede, aynı yöntemle ve kısa süre önce yaşanmıştı birkaç cinayet. Şimdi kaçanların da birçoğunu düşürüyorlardı bu yolla. Birçok insan yaralanmış, ya düştüğü yerde yatmakta veya bir yerlere sığınmış bulunmaktaydı. Hedefledikleri evleri aşamadan vuruldu Hatice. İmam birden Hatice'nin elinden koptuğunu fark etti. Geriye döndüğünde Hatice yerdeydi. Babası ona, o babasına bakıyordu. Hatice'nin vurulmadan önce de ağladığını yeni fark etti babası. Gözyaşları yanaklarında kurumuş, iz yapmıştı. İmamın da gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Kucağında diğer çocuğuyla ayakta kalmıştı. Eğilip Hatice'sini almak için hamle yaptığında arkadan yetişen köylüsü engel oldu. "Seni de vuracaklar, bekleme, koş hadi," diyordu. İmam bir kararsızlık içindeydi. Yerde yatan ve melul, mahzun ve çaresiz bakan kızını bırakmak istemiyordu. Hatice yattığı yerde kıvrınıyor, yaralarının acısıyla ağlıyordu. Kanı ve gözyaşları akıyordu düştüğü toprağa. Kanayan yarasına bakıyor, hareket etmeye, kalkmaya çalışıyordu. Kalkmak istediği her defasında yaralarının acısıyla yeniden düşüyordu olduğu yere. Her kalkmaya yeltendiğinde kanlar boşanıyordu Hatice'nin küçücük bedeninden. Babası imam başucunda ona bakıyordu çaresiz. Yanaklarından süzülen gözyaşları bir pınardan akıyordu sanki. İmamın köylüsü çağırıyordu. Gel, yoksa sen de vurulacaksın. Kurşunlar düşüyordu etraflarına. İmam birkaç saniye içinde karar vermek zorundaydı. Sıkılan silahlar korkutuyor, köylüsü zorluyordu. Hatice elini uzattı babasına. Gözlerinin ta içine baktı derinden. Babası gözlerini kapattı, arkasını döndü ve köylüsünün sesine doğru yürüdü. Gözyaşları sel olmuştu, yüreği yanıyordu. Köylüsü kolundan tutmuş sürüklüyordu. İmam dönüp geriye Hatice'nin yattığı yere baktı. Hatice yerde, sokakta yatıyor, kanıyordu. Babasına seslendiğini, baba beni bırakma dediğini duyanların olduğu söylendi o günden sonra. İmam o günden beri kendisini hep yarım kabul etti. Diğer yarısı ölmüştü Hatice ile birlikte. Yaşadığına sevinemedi. Kurtuldum şükürler olsun diyemedi. Neden beklemedin? Neden Hatice'yi yanına almadın diye sordu hep kendisine ama bu sorulara bir cevabı olmadı hiç. Hatice'nin bir mezarı, bir mezar taşı olmadı. Hatice'nin cenazesini gömmüşlerdi. Gömüldüğünde bir mezar numarası verilmişti. Yıllar sonra mezarı arandığında bulunmadı. Hatice'nin katilleri de bulunamadı. Kimin öldürdüğünü sorgulamadılar savcılar. Kimseyi yargılamadılar hakimler. Kim vurduya gitti Hatice? Katliamdan sonra yeni taşındığımız yerde yeniden iş kurmaya çalıştık. Ama hiçbirimizde hayata karşı bir sevinç, bir heyecan kalmamıştı. Yaşadığımızı bilmiyorduk. Yakınlarımızla birlikte yaşam sevincimizi katlettiler. Halen aynı duygular içindeyim. Katliam tanığı. Ercan Köse, Afşin, Kaşanlı, 1975. Ercan bir yetişkin gibi konuşamıyordu. 3 yaşında bir bebekti. Konuşmaya çalıştırılan her çocuk gibi sözcükleri eğiyor, büzüyor, kendince bir lügat oluşturuyordu. Elbette her çocuk gibi kelime diye söylediği her söz, çıkarttığı her ses gülümsemelere yol açıyor, bu da onu daha sevimli kılıyordu. Her bebeğin en sevimli yaşlarındaydı Ercan bebek. Gören herkesin kanı kaynıyor, kucağına alanlar bırakmak istemiyordu. Onun yaramazlıkları da vardı, ancak daha çok seviliyordu Ercan'ın yaramaz hali. Bebekler yaramaz oldukları kadar bebektirler, uslu bebek olmaz diyordu komşuları. Anası aç bıraktığında ağlayan, bir yere acıdığında bağır bağır bağıran bir bebekti. O bu bağırmaları doğallığı içinde bir hak olarak yapıyor, kimsenin öfkesine, sitemine feda etmiyordu ağlama hakkını. Çocukluğu sadece bir masumiyet ve safiyet olarak görenlere, hakkını bilen ve savunan çocukların da var olduğunu göstermek istiyordu sanki. Annesi döndü, mahalledeki karışıklığı gördüğünde anlayamamıştı ne olduğunu. Mahallenin ortasında, bazı sokaklarında, ellerinde silahlarıyla dolaşan kalabalıklar döndüğü korkutmuştu. Korkudan dili damağı kurumuş halde girmişti komşusunun evine. Köylüsü olan komşularından öğrenmişti olan biteni. Yine de anlayamamıştı olanların mahiyetini, kendileriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu. Fakat daha çok korkmaya başlamıştı. O gün Ercan'ın babası Hasan evde yoktu. Daha doğrusu bir haftadır seyyar satıcılık yapmak üzere komşu köylere gitmişti. Onun yokluğu da canını sıkıyordu döndüğünün. Gencecik bir gelin olarak ne yapacaktı şimdi? Ne olduğunu, bundan sonra neler olacağını anlayamıyordu. Alevi olmak neden bu kadar büyük bir suç olsun diye geçirdi aklından. Vazgeçti bunları düşünmekten. Zaten şimdi bunları düşünecek halde de değildi. Yapabileceği tek şey çocuklarının canlarını kurtarmak ve bunun için güvenli bir yere gitmekti. Döndü, evden ayrılmaya karar verdi. Hızla hazırlandı ve çıktı. Ercan sırtındaydı. Kaçıp bebeğiyle kurtulmaya çalışıyordu döndü. Bebeğini sırtına sımsıkı sarmış, ayrıca elleriyle arkasında tutuyordu. Hızlı fakat temkinli gidiyorlardı. Döndünün kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Ne de kalabalıktı etraf. Yakıp yıkıyorlardı, yanıyordu her taraf. Yanan evlerin hepsini tanıyordu. Akşama kadar birlikte olduğu komşularıydılar. Yüreği yandı yanan evlere bakarken. Acaba ne yapıyorlardır şimdi diye geçirdi içinden. Onları bırakıp kaçmak doğru muydu? Ne yapabilirdi ki? Nereye kaçacağını da bilmiyordu. Gideceği her yer tehlike altındaydı. Kalabalığın en az olduğu, daha sakin görünen yere doğru gidiyordu. Zaten köylüleri de o tarafa doğru kaçışıyorlardı. Ercan annesinin sırtında huzursuzluk içinde ağlıyordu. Anlaşılan o da katliamın havasından rahatsız olmuştu. Döndü, hem Ercan'ı susturmak hem de bir an önce bu cehennemden kurtulmak için olanca hızıyla bulunduğu yerden uzaklaşmak için çırpınıyordu. Kaçarken yine aklına takıldı. Kim çıkardı bu kavgayı, bu neyin kavgası diye bilemedi. Söylenerek koşuyordu. Kocasının yokluğuna da kızıyordu. Ne söylediklerini ne de bunların cevaplarını düşünecek durumda değildi. Yorulmuş, kan ter içinde kalmıştı. Uzun namlulu silahlarıyla karanlık köşelerde pusu kurmuş olanların mesaisi devam ediyordu. Silah sesleri, yanan evlerden yükselen dumanlar, kaçışanlar, ağlaşanlar, kovalayanlar, öldürenler, her şey dehşet verici ve korkunçtu. Bir kuş havalandı. Döndünün az ilerisinde. Bir güvercin tünemişti evin penceresine. Döndü ağlıyor, sırtındaki oğlu Ercan ağlıyordu. Bir kuş olup kanatlanıp uçabilmeyi hayal etti. Sırtında bebeğiyle kaçan tek kadın değildi. Başkaları da vardı. Onların varlığı döndüğü güçlendirdi. Yalnız olmadığını gördü, biraz rahatladı. Yorgunluğu azalmış gibi oldu. Ama yine de dizlerinin ağrısı çok şiddetliydi, yürüyemiyordu. Ercan'ın sırtından indirmesi mümkün değildi. Dinlenecek bir durak, bir köşe bakınıyordu. Ercan durmuyordu, ağlıyordu sürekli. O an mahallenin içinde bulunduğu karışıklığı öğrenemese bile hissedebilirdi. O denli gürültülü bir ortam vardı. Ercan belki de ne olduğunu bilmek istiyordu. Bunu öğrenmesi mümkün değildi şimdilik. Ercan'ı susturmaya çalıştı yürürken. Tatlı sözler etti, vaatlerde bulundu. Çocuklar başkalarının değil ama analarının dilinden iyi anlarlar. Ercan ikna olmuyor, ısrarla, öfkeyle ağlıyor, annesinin sırtını ayaklarıyla vurmaya çalışarak rahatsızlığını anlatmaya çalışıyordu. Birden Ercan'dan ıh diye bir ses geldi, bir kurşun vınlamasıyla birlikte. Döndüğünün sırtına Ercan'ın mı, kendisinin mi olduğunu anlayamadığı sıcak bir ıslaklık yayıldı. Ercan'ın kanı boşanıyordu annesinin bedenine. Yüzünden de kan akıyordu. Sendeledi. Tutunacak bir şey aradı, tutunamadı. Yerdeydi. Oturdu mu, düştü mü anlayamadı. Ercan biraz ötede kalmıştı. Hızla dönüp baktı Ercan'ına. Kucağına aldı. Kafasından yüzüne doğru kanlar akmış, yüzü görünmez olmuştu. Sesi kesilmişti. Döndü, kendi yüzünü kaplamış olan kanı görmüyordu. Baksaydı yaralı olduğunu anlayacaktı. Kucağındaki Ercan'a bakıp çığlıklar atıyor, bağırarak ağlıyordu. Ercan'ın öldüğünü anlamamıştı önce. Ercan'daki hareketsizliği fark ettiğinde bütün dünya yıkılmıştı üstüne. Çığlık çığlığa bağırıyordu, döndü. Yakın evlerin pencerelerindeki perdeler aralandı. Acı ve korku dolu, çaresiz, gizli bakışlar dolaştı döndüğünün üstünde. Hızla kapandı perdeler, saklandı bakışlar. Döndü, çocuğunu bağrına basıyor, yanaklarını okşuyor, yüzüne akmış olan kanı silmeye çalışıyor ve durmadan ağlıyor, ağıtlar yakıyordu. Korkuyu unutmuştu. Ölümden korkmuyordu artık. Ölüm Ercan olmuş, kucağındaydı işte. Oğlu öldürülmüş bir anne için ölüm başka ne ola ki? Ercan'ın gözleri kapanmıştı. Onları açmaya çalıştı, döndü. Seviyordu Ercan'ın gözlerini. Yüzünün bu kadar kanlı olmasını istemedi. Temizledi yüzündeki kanları. Yaralı bir kadın ağlıyordu. Yanan, yıkılan evlerin arasında. Kucağında ölü bebeğiyle. Bir kan topu gibiydiler. Hem kendisinin kanı hem öldürülen oğlu Ercan'ın kanı ikisini de kana belemişti. Döndünün yürek yakan ağıtları duyuluyordu. Çıldırmıştı. Sokakta donmuş toprağa avuçluyordu. Yüzündeki yaraya baktı. Kanıyordu ancak kanın nereden aktığını tam anlayamadı. Ercan'ın ölüsünü kucakladı yeniden. Onun yanaklarında gezdirdi ellerini. Ercan'ın kanının sıcaklığıyla doldu avuçları. Konuşamadı, ağlayamadı, bağıramadı. Sadece donuk ve anlamsız bakışlarla etrafına bakınıyordu. 3 yaşındaki bebeğinin beyni dağılmış ölüsü vardı kucağında. İndirmeye kıyamıyor, özlemle, sevgiyle bakıyordu bebeğine. Az önce çok ağlıyor diye kızdığını hatırladı. İçlendi. Hıçkırarak, ağıtlar yakarak ağlamaya başladı. Gözyaşları yarasından akan kanla birleşiyor, kanlı gözyaşlarına dönüşerek dökülüyordu yere. Etrafta yardım edecek kimse de görünmüyordu. Kucağında bebeğiyle yapayalnız kalmıştı orta yerde. Biraz önce canlı ve sevimli bir bebekle birlikte buradan kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi kucağında ölü bebeğiyle bu cehennemde kalmıştı. Döndünün gözyaşları toprağa akan kanlarının üstüne düşüyordu. Oğluyla kanı birbirine karışmıştı. Kafatasını delen, beynini paramparça eden kurşun geldiğinde Ercan ne hissetti acaba diye düşündü bir an. Yine ağıtlar yakmaya başladı. Ercan bağıramamış, ellerini öfkeyle sallayamamıştı. Annesine ana diyememişti. Döndü, Kürtçe söylediği ağıtlarında bunları dillendiriyordu. Bir çocuk daha ölmüştü. Ercan'la birlikte insanlık ölmüştü oysa. Her çocuk bir dünyadır, her çocuk insanlıktı ve onların katli insanlığın katlidir aynı zamanda. Katliamlarda daha çok kadınların ve çocukların katlediliyor olması bundandır. Maraş katliamında da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmuşlardır. Ercan'ı vuran kurşun nereden geldi, kimler vurdu Ercan'ı ve annesini, bir anneyi bebeğiyle birlikte ve onca uzaklıktan vurmak neden gerekiyordu? Böyle bir cinayet işlemek için bu bebek ve annesi nasıl bir kötülük yapmış olabilirlerdi katillere? Bütün bu ve benzeri soruları hükümsüz kılmak için yapılıyordu katliamlar. Devlet kayıtlarında Ercan'ın panzer tarafından kazara ezilerek öldüğü yazıldı ve ölümü katliam dahilinde sayılmadı. Altını çizerek ve tekraren söylemek gerekirse Ercan'ın ölümü bir kaza olarak kabul edildi devlet kayıtlarında. Ancak Ercan'ın annesi ve babası çocuklarının kurşunla vurulduğunu, Ercan'ın panzer tarafından ezildiği iddiasının yalan olduğunu ileri sürmektedirler. Ercan'ın annesi döndü, Ercan sırtımdaydı. Kaçmaya çalışıyor, sığınacak bir yer arıyorduk. Birden yürüyüşümü durduran bir güçle sarsıldım. Ne olduğunu anlayamadım. Aynı anda üstümde akan kanın sıcaklığını görünce vurulduğumuzu anladım. Hemen Ercan'ıma baktım. Tam alnından vurulmuştu. Cansızdı. Onun telaşına düştüm. Ben de vurulmuştum. Yaralandığımı çok sonra fark ettim. Ercan'ın panzerle ezilerek değil, kurşunla benim sırtımda öldürüldü. O sırada ben de vurulmuştum diye anlatıyor yaşadıklarını. Ercan daha sonra devletin ilgilileri tarafından alınarak Maraş'ta toprağa verildi. Ancak şu an Ercan'ın annesi ve babasını ziyaret edecekleri bir mezarı bulunmamaktadır. Yapılan yargılama sonucunda Ercan'ın katledilmesinin katliamla ilgisinin olmadığına hükmedilmiş, Ercan'ın katli dosyaya sokulmamış, yargılamaya da konu edilmemiştir kazayla öldüğünden dolayı. Yani katilleri yok saymıştır devlet. Aynı evrende yaşamamalı çocuklar ve cellatlar. Ya ölmeli cellatlar ya da doğmamalı çocuklar. Yusuflar Mahallesi. Yusuflar Mahallesi, katliamın ve vahşetin en şiddetli yaşandığı mahallelerden bir diğeridir. Bu mahallede Aleviler, Kürtler ve solcular azdır. Kürtler, Aleviler ve solcular mahallenin içinde dağınık bir biçimde bulunmaktadırlar. Bu mahallede yaşayan Kürt ve Aleviler, CHP'li olmanın dışında hiçbir politik özelliğe sahip değillerdir. Burada yaşayan Aleviler, daha önce gelmiş, şehirde küçük ölçekli ticaretle uğraşan insanlardı. Büyük bir kısmı Kayseri'nin, Sarız ve Sivas'ın Gürün ilçesinden gelmişlerdi. Aslında bu insanların çok büyük bir kısmı aynı toplumsal yapıya sahip insanlardı. Asimilasyon politikalarının uygulamaları bu tip insanların bölünüp parçalanmasını sağlamak için bir şekilde bölünmüşlük yaratılmıştır. Bu insanların kimi yerleşimleri Sivas Gürün'e, kimi yerleşimleri Kayseri Sarız'a bağlanmış, kimileri de Malatya, Maraş, Antep, Adıyaman gibi illere bağlanmışlardır. Yoksa bu insanların hemen hepsi birbirlerine akrabadırlar. Aynı aşiretten veya aynı kabiledendirler. İşte Maraş'ın bu mahallesinde yaşayan Sarızlı ve Gürünlü aileler de bu durumda olan ailelerdi. Yusuflar Mahallesi'nde katliam için bir gün önceden başlayan hazırlıklar ve yapılan tacizlerden sonra saldırılar cumartesi sabahı erken saatlerde başlamıştı. Toplanan katliamcı kalabalık belirledikleri Alevi evlerinde katliama yönelmişlerdi. Bu mahallede katledilen Gürün Yuva Köyü'nde Ünver ailesi katliamı en vahşi sonuçlarını yaşayan ailelerden birisidir. Ünver ailesinin henüz annesi döndü Ünver'in karnında olan doğmamış bebekleriyle birlikte 7 kişisini katletmişlerdir. Aynı mahallede yine Gürün Alaca Mezar Köyü'nden Yılmaz ailesinin 3 ferdi katledilmiştir. Ali Yılmaz silahıyla katliamcılara karşı direnmiş, direndiği için bileği kesilmiştir. Hatice Yılmaz'ın kolundaki bilezikleri almak için kolu kesilmiştir. Daha vahim olanı Hatice Yılmaz'ın cenazesi mahkeme kayıtlarına göre kaybolmuştur. Yine Gürünlü Hasan ve yaşlı annesi Gülsüm Akırmak bu mahallede katledilmiştir. Hasan Akırmak da elinde silahıyla direnmiş ancak hain bir plan sonucu katledilmiştir. Kayseri Sarızlı İsmail Nergiz ve nişanlı kızı Zeynep Nergiz de bu mahallede katledilmişlerdir. Afşin Kaşanlı, Uzan Emekçi ve Ozan Vicdani'nin babaları Yusuf Levendiz bu mahallede katledilen bir diğer Kürt Alevi insanıdır. Bu mahallede oturan insanlardan biri anne karnında 7,5 aylık bir bebek olmak üzere 16 kişi öldürülmüştür. Ayrıca çok sayıda yaralı bulunmaktadır. Evler yakılmış, yağmalanmıştır. Yusuflar da katliamın devam ettiği esnada aynı saatlerde Maraş'ın diğer bölgelerinde de katliam yaşanıyordu. İbrahim Ünver, Gürün Yuva Köyü, 1934. Sert, hoyrat bir hava vardı şehirde. İnsanlığa, umuda ve geleceğe düşman kalabalıklar yok etmişlerdi şehrin cazibesini, güzelliklerini. Şehrin merkezindeki tüm esnaflar kaygı ve korku içindeydiler. Şehrin en tekin, en hareketli ve kalabalıkların en yoğun olduğu yerleri camilerdi. Camilerin kalabalık olmasının temel bir nedeni vardı. Katliamın en temel sembolü olarak kullanılıyordu camiler. Dolayısıyla ya camilerin içinde ya da tarafında olunacaktı veya çok uzak kalınması gerekiyordu. Yoksa ölüm kalım oyununun ortasına düşmek kaçınılmazdı. Cenaze töreni esnasında katliamcılar korteje saldırmışlar, hızını alamayarak çarşıyı dağıtmışlardı. Kendilerinden olmayan esnafların dükkanını tahrip ediyor, yağmalıyorlardı. İbrahim bütün bu saldırıları ilk yaşayanlardandı. Kahvecilik yapıyordu. Kahvesi Töbder, Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği lokalinin yanındaydı. Ayrıca buranın lokalini de İbrahim işletiyordu. Töbder, siyasal ve sosyal gelişmelerle yakından ilgili olan bir kurumdu. Dolayısıyla İbrahim, gelişmelerden erken haberdar olurdu. Günlerden cumartesiydi. İbrahim henüz iş yerine gitmemişti. Cenaze töreninde yaşanan saldırılarda esnafların dükkanlarını kapatarak evlerine gitmeleri istenmişti. İbrahim devlete güvenmiş, söylenen söze uyarak kahvehanesini kapatıp evine gitmişti. Artık korkacak bir şey yoktu. İbrahimler kaygılarla akşam evlerinde çaylarını içerlerken sokakta hareketlilik yaşanıyordu. Bütün evlerin lambaları yanıyor, kapıları açıktı. Katliamcıların evlerine gidenin gelenin sayısı belli değil. Bunların hiçbirisi olağan değildi. Her zamankinden farklı, bugüne kadar karşılaşılmamış olan bir hareketlilikti bu. Sokaktan geçerken her gün selamlaştığı, karşılıklı misafirliğe gidip geldiği komşuları şimdi selama durmuyor, hal hatır sormuyorlardı. Hayra yorulmaz bir durumdu bu. İbrahim çarşıda ve sokakta yaşanan bu durumu düşünüyor, yaşananlara canı sıkılıyordu. Normalde evde çok konuşmayan İbrahim, sıkıntısını evdekilere göstermemek için akşamları değişik konulardan konuşuyor, diğerlerinin konuşmasını sağlamaya çalışıyordu. Dışarıda uğultulu sesler gelmeye devam ediyor, hareketlilik kah yoğunlaşıyor, kah yerini sakinliğe bırakıyordu. Sabaha kaygılarla kalktılar, bulutlar kaynıyordu gökyüzünde, hava soğuktu. Akşam başlayan kaynaşmayla biriken kin ve nefret etrafa zarar vermeye başlamıştı erken saatlerde. Saldırılarda yer alanların tamamı insan katletmek için bir araya gelmişlerdi. Hepsinin elinde bir saldırı aracı veya evleri yakmakta kullanılan bir yangın çıkartıcı bulunuyordu. Katliamcıları destekleyen kadınlar lojistik destek sağlıyorlardı. Kimi evleri gösteriyor, kimi yangın için benzin veriyor, kimi de çeşitli ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyordu. Bir kısmı da tezahürat yaparak destek veriyordu saldırılara. Saldırılar doğrudan İbrahim'in evine yapıldığında sabah saat 9-10 civarıydı. Evin yakınında toplanmış olan 1000 kişilik grup ellerinde silahlarıyla saldırmaya başlamışlardı. Evdekiler bitişik komşu Osman'ın evine sığınmak zorunda kaldılar komşunun itirazına rağmen. Esasında evin hanımı itiraz etmiyor, tam tersine komşularına yapılan bu saldırıya karşı çıkıyor, komşularını bu zalimlikten kurtarmak için çırpınıyordu. İbrahim Ünverler'in evi basılmış, içeriye girilmiş, yağmalanmış, yakılmıştı. Ancak evde kimse yoktu. Kısa bir araştırmadan sonra Ünverler'in komşuda olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine saldırganlar bir yandan evi yakmaya çalışırken, diğer yandan İbrahim Ünver'in bulunduğu komşunun evine yöneldiler. Ev sahibi komşu Osman'a baskı yaparak Ünver ailesinin evden çıkartılmasını istiyorlardı. Aynı zamanda içeridekileri çıkartmak için pazarlık da yapılıyordu. İçeridekilere kendilerine dokunmayacağı güvencesi verilerek çıkmaları söylendi. Kabul etmekten başka seçenekleri yoktu. Eşitsiz koşullardaydılar. Pazarlığa rağmen saldırganların katliam yapacaklarını görmek için kâin olmaya gerek yoktu. Bu gerçekler bilinerek yapılan pazarlık gereksiz, anlamsız gibi görülebilir. Ancak can pazarının yaşandığı koşullarda somut gerçekler belirleyici olmaktadır. Soyut doğrular değil. Ancak bazen insan davranışları formüllerle, kalıplarla izah edilemeyebiliyor ve belki de bazen mucize beklemek hayata dahildir. Kur'an üzerine yapılan yemine rağmen katliam. Pazarlık sonucu Ünver ailesinin yaralı fertlerinden Mustafa Ünver, "Biz teslim olacağız, bize bir şey yapmayacağınıza söz verir misiniz?" diyerek onlardan söz vermelerini istedi. Katliamcıların şefleri durumda olanlardan birkaçı hep bir ağızdan "Size bir şey yapmayacağız, çıkın dışarı" diyerek onlara güvence veriyorlardı. Söylediklerinde samimi olmadıkları ses tonlarına yansıyor, sahtekarlıkları anlaşılıyordu. İçeridekiler teslim olmak için hazırlanırlarken sonu bilinmeyen bir yolculuğa gidiyorlarmış gibi herkes ağlıyordu. Kapılar açıldığında vahşet başlamıştı. Eve girdiklerinde içerideki herkes hem onların esiri hem de ganimetiydi. Vurulanlar düştükleri yerde kanlar içinde yatıyorlardı. Diğerlerini de sırayla dışarı çıkarmaya başladılar. Her birisinin kollarından, kafasından tutuyor ve durmadan ellerindeki silah ve aletlerle vuruyorlardı. İbrahim eşi Leyla ile birlikte herkesin üstünde gözlerini gezdiriyor, çocuklarını görmeye, onlardan haberdar olmaya çalışıyordu. Aynı anda vurulup düşenler oluyordu. Her vurulanın yanına koşan İbrahim her defasında yaralanıyordu. Saldırı şiddetle devam ediyordu. Caniler avlarını avlamışlardı. Ortada cesetler vardı. İbrahim'in canları, kuzuları, Mehmet, Malik, gelini döndü. Kanlar içinde yatıyorlardı. Eşi ve kendisi yaralıydı. "Dayan oğul, dayan." Oğlu Mahmut yaralanmış kaçıyordu. Katiller kovalıyorlardı yakalamak için. İbrahim Mahmut'u vuracaklarını görünce o da peşlerinden koşmaya başladı. Mahmut'u katillerden kurtarmak istiyordu. Leyla da İbrahim'in peşindeydi. O da yaralıydı. Yaralı anne baba, yaralı oğullarını öldürmek için kovalayanlardan kurtarmaya çalışıyorlardı. İbrahim ile Leyla'nın çocuklarından bir tek Mahmut sağ kalmıştı. Onu öldürmesine izin vermek istemiyorlardı. Mahmut'u kovalayanlar ellerindeki otomatik silahlarla bir kez daha taradılar. Mahmut orada bulunan bir kanala düştü. Mahmut'un düşmesi üzerine kovalamaktan vazgeçti saldırganlar, ölmüş olacağını düşünerek. Mahmut'un peşinden koşan İbrahim ile eşi Leyla bir süre sonra oğullarını göremez oldular. Kısa bir aramadan sonra Mahmut'u Şeker Deresi'nde düştüğü kanalda ağır yaralı olarak buldular. Oğullarını alıp hemen hastaneye götürmeleri gerekiyordu. Nasıl götüreceklerdi? Peşlerinden geliyorlardı. Mahmut kendisinde değildi, ayağa kalkamıyordu. Annesi ve babası yaralı, bitkin ve yorgundular. İbrahim bütün bunları düşünmeden ve kendi yarasına bakmadan Mahmut'u sırtına almaya çalıştı. Leyla yardımcı oldu. İbrahim'in sırtına koydular Mahmud'u. Annesi de İbrahim'in sırtında oğlunu tutuyordu. Yakındaki sağlık ocağına doğru yürümeye başladılar. Mahmud yaralı, baba İbrahim yaralı, anne Leyla yaralı. Kanlar akıyordu sokaklara. Üç yaralı insanın kanı sokakları kızıla boyuyordu. Kanlarını akıta akıta gidiyorlardı. Mahmud'un yarası daha ağırdı. Bazen sesi kesiliyor, bayılır gibi oluyordu. Geçtikleri sokaklardan üzüntülerini belli belirsiz hissettirenler de açıkça hakaret edenler de oluyordu. Üç yaralı insan bunları duymuyor, kimseye aldırmıyordu. Bir an önce oğullarını sağlık ocağına yetiştirmenin derdindeydiler. Birbirlerine teselli vererek ve tedbirli davranmaya çalışarak korkuyla yürüyorlardı. Yaklaştıkları sağlık ocağının önü kalabalıktı. Görünen kalabalığın içine gitmek. Bu zorunluluk korkuttu İbrahim'i. Onların saldırganlardan oldukları her hallerinden belliydi. Yolların üstündeki bir eve sığınmak istediler, ev sahibi kabul etmedi. Üç yaralı, çaresiz insanı evine almaktan korktu belki de. İbrahim çarşıya gitmeye karar verdi. Valiye gidecek, yardım isteyecekti. Yaralı oğlunu yaralı eşine teslim ederek gitti. Koşarcasına, duvar diplerine sinerek yakalanma korkusu içinde. Valiye vardığında vali, bir yardımda bulunamam, git saklan dedi. Ne demekse. İbrahim kendi çabalarıyla ve bütün riskleri göze alarak saldırganların denetimde olan sağlık ocağına gitmek zorundaydı. Başka hiçbir seçeneği kalmamıştı. Mahmud'unu kurtaracaktı. Ya aklından hiç çıkartamadığı diğerlerine ne oldu? Döndü Mehmet, Malik ve tüm ailesi. Sağlık ocağına yaklaştılar. Daha önce gördükleri gibi ortalık insan kaynıyordu. Kimin yaralı, kimin hasta, kimin saldırgan olduğunu anlamak mümkün değildi. Ancak bir şey açıktı, sağlık ocağı sağlıkçıların değil başkalarının denetimindeydi. İbrahimlerin yaşamları saldırganların kendilerine acımalarına bağlıydı. Yaralı olduklarını düşünerek saldırmak istemeyebilirlerdi. Saldırganlar nasıl olsa bunlara olan olmuş diyebilirlerdi. Başka hiçbir umutları yoktu. İbrahim sırtında yaralı oğlu, yanında yaralı eşi, aklı ailesinin diğer fertlerinde sağlık ocağının kapısına yaklaştılar. Kapıyı azgın bir kalabalık kontrol altına almıştı. İbrahimler içeri girdiğinde kalabalık hareketlenerek etraflarını çevirdi. İbrahim hiç ilgili değilmiş gibi davranıyordu ama onlar İbrahim'le ilgililerdi. İbrahim eşiyle birlikte doktora ulaşmak için etrafını ite kaka yürürken başladı ilk saldırı. Birbirlerini hiç ama hiç tanımıyorlardı. Ancak onlar İbrahim'in varlığına düşmanlardı ve bu yeterliydi can almak için. İbrahim'i aralarına aldılar. Her vuran ölümüne vuruyordu. İbrahim ellerindeydi artık. Durumu gören Leyla, oğlu Mahmut'la birlikte doktorların bulunduğu bir odaya sığınmıştı. Leyla bir yanda Mahmut'u muayene ettirmeye çalışmakta, diğer yanda ise İbrahim'i saldırganlardan kurtarmaları için doktorlardan yardım istemekteydi. Doktorlar sadece Mahmut'a bakıyor, Leyla'nın diğer söylediklerini duymazdan geliyorlardı. Dışarıdakilerin baskısı doktorları böyle davranmak zorunda bırakmıştı. İbrahim'i yakalayanlar bir süre dövdüler, yarasına bıçak kanattılar. Zorla ağzını açtılar ve ağzına soktukları silahın tetiğini çektiler. Mermilerini boşalttılar. Bir iniltiyle birlikte üstlerine kan sıçradı. Kan emicilerin. İbrahim düştü beton zemine. Vurulduktan kısa süre sonra can verdi oracıkta. Oysa sağlık ocağında umut aramaya gelmişti. Leyla'yı ve Mahmud'u aradılar öldürmek için. Tek tek kapıları açıp bakıyorlardı. Mahmud doktorların işlem yaptığı odaya alınmıştı. Leyla'yı çıkartmışlardı oradan. Bir başka odaya geçmişti Leyla. Korkuyordu, yaralı ve yarı baygındı. Kendisini aradıklarını, bildiği katillerin içeri girdiklerini gören Leyla sesini kesti, kıpırtısız bekledi. Leyla'nın yanına geldiler, eğilmeden baktılar, sessiz ve hareketsiz görünce öldüğüne hükmeden katillerin şeflerinden birisi şu kaltağı da atın kocasının yanına koyun diye emir verdi etrafındakilere. Leyla baygınlığından dolayı Mahmut'a doktorlar tarafından ameliyata alındığı için tesadüfen kurtulmuştu. Anne Leyla 7 kurşunla yaralanmıştı. 3 ay sonra Adana'da hastanede karşılaşırlar oğlu Mahmut'la. İbrahim'in cenazesi daha sonra alınıp Şeyh Adil mezarlığına gömülmüştür. Ünverleri kimin öldürdüğü belli değildir. İlgili sanıklara ünverleri öldürdükleri için değil, ölüme sebebiyet verdikleri için çeşitli cezalar verilmiştir. Böylece taslaman bir katliamın failleri meçhul edilmiştir. 10. ayrımın sonu sayfa 183.